Ayrım 24. İz. Can Antan. Sayfa 363. Masalsı ama gerçek bir yaşam öyküsü. Filolojiyi bitirdiğimde İstanbul'daki Fransız kolejlerinden birinde Fransızca öğretmeni olarak çalışmaya başlamıştım. Çok gençtim ve de tanıdığımda. Öğretmenliğimin 3. yılı dolmamıştı henüz. Emekliye ayrılan öğretmenlerimizden Nurseli Hanım'ın veda yemeğinde karşılaştık ilk. Müdürümüz İlhan Bey'in özel konuğuydu Vedat. Liseden sınıf arkadaşıydılar. İstanbul'a önemli bir davanın duruşması için gelmişti Vedat. Ertesi sabah Ankara'ya dönecekti. Geçerken uğramış gibi kayıtsız, kimseleri umursamayan, mesafeli bir havası vardı. Ama konuşması etkileyiciydi. Hem ses tonu hem de dilini kullanmadaki ustalığıyla farklılığını konuşturuyordu. Samimi bir yemekti. İlerleyen saatler içinde daha da ısındı ortam. Ardı ardına kalkan kadehler, bir ağızdan söylenen şarkılar. Yoğun istek üzerine Fransızca bir şarkı söyledim ben de. Kısa bir şanson. Beğenmişti galiba Vedat. Uzun uzun alkışladı beni. Birazdan İlhan Bey'in emekli öğretmeni Nurseli Hanım'ın yanına geçip sohbete dalmasını fırsat bilerek yanıma geldi. Fransızcanın aşk şarkılarının en yaraşan dili olduğundan, aşkı en iyi anlatan şarkılara uzanan söyleviyle büyüledi beni. Etkilenmiştim. Ancak bu durum, o geceyle sınırlı kalacak küçücük bir yürek çırpıntısının ötesinde hiçbir şey ifade etmiyordu benim için. Ertesi hafta gene İstanbul'daydı Vedat. Telefonla aradı beni. İlhan Bey'den almış numaramı. Buluştuk. İşi için geldiğini söylüyordu ama gelişinin asıl nedeni bendim. André Gide'in Fransızca bir romanını armağan etti bana. Ben de Türkçesini okuyacağım dedi. Okuma dillerimiz farklı olsa da aynı noktada buluşacağımıza inanıyorum. Karşı konulmaz bir güçle kendine çekiyordu beni. Çok yakışıklıydı. Duruşu, gülüşü, konuşması ve şakaklarındaki kırlar. Aramızdaki yaş farkını görmüyordum bile. Aşık olmuştum. Dürüst davrandı bana. Beraberliğimizi başlatmanın evli olduğunu söyledi. Ayrılacaktı ama. Boşanmak üzereydi Semra Hanım'dan. Bu ayrılıkta en ufacık bir payım yoktu benim. Kendimi suçlamam anlamsızdı. Kendiliğinden gelişen sürece son anda dahil olduğuma inandırdı beni. Beraberliğimizin 2. ayında boşandılar. Mahkemenin hemen sonrasında birlikteliğimizi ilan etmek yanlış anlamlara yol açabilirdi. Bekledik. 3. ayın sonunda nişan yüzüklerimizi takarak evlilik yolundaki ilk adımlarımızı attık. Anlattığım kadar kolay olmadı her şey. Ailem Vedat'la evlenmeme şiddetle karşı çıktı. Annem, ablam, teyzelerim. Sıkça rastlanan bir durummuş. Küçük yaşta babasını kaybetmiş kızlar kendilerinden büyük erkekleri seçer, sonra da pişman olurlarmış. Ben de neredeyse babam yaşında biriyle evlenerek bilinçaltımda yatan baba özlemini susturmaya çalışmaktaymışım. Tuttuğum yol yanlışmış. Evleneceğim adam 20 yıl sonra iyice yaşlanıp çöktüğünde en verimli çağımda olacakmışım ben. Yazıkmış bana. Kulaklarımı tıkadım. Duymazdan geldim çevremden yükselen aykırı sesleri. Kararımdan vazgeçiremeyeceklerini anlayınca istemeye istemeye razı oldular nişanlanmamıza. Yerinden kalkıp büfenin çekmecesinden küçük bir albüm çıkarıyor Sarı Hanım. Nişan resimlerimiz diyor. Alev alev omuzlarına dökülen kızıl bukleleri, yontu kutursuzluğundaki masalsı güzelliğiyle gece mavisi dekolte tuvaletinin içinde peri kızı gibi duran gencecik Sare ve her zamanki vakur duruşuyla yakışıklığından emin, objektife gülümseyen Vedat Karacan. Kabul etmeliyim ki çok yakışmışlar birbirlerine. Nişanlısının yanında bulutların üstündeymişçesine mutlu görünen Sare'nin boynundaki inci gerdanlığın üzerinde düğümlenip kalıyorum. Yabancısı değilim bu gerdanlığın. Adnan amcamla Sumru'nun anlattıkları canlanıyor kafamda. Melia Hanım'ın Vedat'ın nişan çikolatasını yedik deyişi. Bu inci gerdanlık hayatım boyunca aldığım en değerli armağandır diyor Sare Hanım. Hala saklarım. Şu ana kadar anlattıkları daha önce duyduklarımla birebir örtüşüyor. Ya sonrası? Evlilik yolunda nasıl bir engelle karşılaştığınızda koptunuz birbirinizden? Hepsi benim yüzümden diye acı acı gülerek kaldığı yerden anlatmaya devam ediyor Sare Hanım. Ayaklarım yerden kesilmiş gibiydi, çok mutluydum. Vedat'ın İstanbul'a geleceği günleri iple çekiyordum. Bir hafta sonra Ankara'ya çağırdı beni. Bahçeli evlerdeki o eve götürdü. Boştu ev, yeniydi. Odalardan birine tek kişilik bir yatak atmıştı Vedat. Salonda da küçük bir çalışma masasının dışında eşya yoktu. Gelinini bekliyor bu ev, dedi. Nasıl döşemeyi istersin? Yavaş yavaş eşya seçmeye başlayalım mı artık? Yapabileceğim en büyük hatayı yaptım orada. Vedat Karaca'nın üzerindeki yaptırım gücümü sınamaya kalktım. Gençtim, toydum, şımarıktım. Gençliğime, güzelliğime olan güvenim ya da güvensizliğim olmayacak şeyler söyletiyordu bana. Nereden çıktı bu Ankara diyerek havaya diktim burnumu. Ankara'yı hiç sevmem ben. İstanbul'un alacasından sonra gri renkli, kasvetli bir şehirde yaşamak bana göre değil. Böyle bir çıkışı beklemiyordu, şaşırmıştı. Kurulu bir düzenim var burada dedi. Serbest meslek değil mi avukatlık diye kafa tuttum. İstanbul yeni kurulacak düzenlere açık bir şehirdir. Buradakinden de çok kazanırsın orada. Para o kadar önemli mi? Derken beni ilk kez görüyormuş gibi yabancıydı bakışları. Tam da senin için İstanbul'daki okulunu aratmayacak bir okul arayışı içine girmişken. Sordun mu bana diye kestim. Benim de İstanbul'da kurulu bir düzenimin olduğu hiç mi gelmedi aklına? Ok yaydan çıkmıştı. İçime girmiş şeytanı durduramıyordum. Benim yerime o konuşuyordu sanki. Uzlaşmaya hazırdım oysa. Ne para umurumdaydı ne de yerleşeceğimiz şehir. Onun yanında olmak yeterdi bana. Ters bir devreye girmiştik. İkimiz de geri adım atmayı yediremiyorduk kendimize. Biraz daha düşün istersen, dedi Vedat. Bu evi benim adıma yaparsan düşünürüm. Dudaklarımdan dökülen, öncesinde aklımdan bile geçirmediğim sözler Vedat'tan önce beni dehşete düşürdü. Neler söylüyordum ben? Kapriste yaptığım, şımarıklıktı. Karşımda duran insanın Vedat Karacan olduğunu unutmuştum galiba. İstanbul'a döndükten sonra boş yere bekledim beni aramasını. Bir kez gel dese bin kez gitmeye hazırdım. Çağırmadı, gelmedi, aramadı. 2 hafta sonra bir mektup çıktı postadan. İnci gibi bir yazıyla yazılmış, meramını kısaca az ve öz anlatan bir sayfalık bir mektup. Daha sonra ortaya çıkabilecek sorunları erken devrede fark etmemiz iyi olmuştu. Yaşadığı hiçbir şeyden pişmanlık duymuyordu ama ikimiz için ortak bir gelecekten söz etmek mümkün değildi. Mantığa dayalı, daha akılcı bir yol çizecekti kendine. Bundan sonraki yaşamımda mutluluklar diliyordu bana. Vedat'tan geriye bir zamanlar paylaştığımız, üzerine yorumlar yaptığımız Andrej Cid'in o sözleri kalmıştı. En güzel şeyler bize çılgınlığın fısıldadığı ve aklın yazdırdıklarıdır. Çılgınlığın bize fısıldadıklarını yaşamıştık, tıra aklın yazdırdıklarını yaşamaktaydı. Mektubu alıp odama kapandım. 3 gün boyunca gözyaşı döktüm üstüne. Hamura döndü kağıt. 3. günün sonunda parça parça edip çöpe attım. Ondan gençtim, yaralarımı daha çabuk sarar, daha çabuk unutabilirdim onu. Yüzüğü çıkarıp anneme verdim. Havalara uçtu sevinçten. Yalnız o mu? Yakın çevremde kim varsa memnuniyetle karşıladı nişanımızın bozulmasını. Zararın neresinden dönülse kârdı. Kaldığı yerden yaşamıma geri dönmüştüm. Arada ince bir sızı duysam da zaman içinde hiçbir iz bırakmadan geçeceğini umuyordum. Ne var ki Vedat'la beraberliğimiz silinmesi güç bir iz bırakmıştı geride. Bedenimde ondan bir parçayı taşıyordum, hamileydim. Ne yapacağıma karar veremiyordum bir türlü. Bebeği aldırmakla Vedat'ı haberdar etmek arasında bocalıyordum. Kıyamıyordum bebeğime. Vedat'ı aramaksa hiç işime gelmiyordu. Ama hatalı olan bendim, geri atılacak bir adım varsa o adım bana ait olmalıydı. Uçağa atladığım gibi Ankara'da aldım soluğu. Sürpriz yapacaktım. Kapıyı açtığında beni bulacaktı karşısında. O an aramızdaki bütün buzların eriyeceğinden emindim. Özür dileyecektim gerekirse. Daha fazla dayanamayıp sarılıverecekti bana. Bebek haberini en sona saklayacaktım. Onun varlığı sayesinde değil, kendimiz için barışmalıydık öncelikle. Cumartesi sabahıydı, tatil günü. Evde olması için dualar ederek zile bastım. Kapının aralığında bir kadın belirdi. Orta yaşın üzerinde, ev kıyafetleri içinde, kendi halinde bir kadın. ''Kimi aramıştınız?'' dedi. ''Vedat Bey'le görüşecektim. Evde mi acaba?'' dedim sabırsızlıkla. ''Biraz önce çıktı.'' dedi. ''Ben eşiyim. İleteceğiniz bir şey varsa...'' Merdivenlerden nasıl indiğimi, kendimi sokağa nasıl attığımı bilemiyorum. Sırtımı döner dönmez, yangından mal kaçırır gibi alelacele evlenivermişti Vedat. Veda mektubunda da ifade ettiği gibi mantığa dayalı, daha akılcı bir yol çizmişti demek kendisine. Hem de hiç zaman kaybetmeden. Tam bir çıkmaza girmiştim. İstesem de bebeğimi aldırmam zordu artık. Mevsim değişimindeki doğal gecikmedir diye oylandığımdan, geç fark etmiştim zaten. Son 2 haftayı da Vedat'a ulaşma kararsızlığıyla geçirince epey büyümüştü bebek. İlginçtir, yaşadığım ilişkiyi savunmasam da asla utanmıyordum bebeğimden. Onu doğuracak, tek başıma bakıp büyütecek kadar güçlü hissediyordum kendimi. İlk anneme söyledim hamile olduğumu, diğerleri onun ağzından duydu. Ablam, teyzelerim, teyzelerimin kızları. Kıyamet koptu. Çekirdek ailemizle dış kabuğu oluşturan en yakın akrabalarımız bir araya gelerek hep beraber yüklendiler üstüme. Ne biçim bir rezaletti bu böyle? Ailemizin adına elki sürmeyi utanmıyor muydum? En can alıcı soruya gelmişti sıra. Bundan sonrasında ne yapacaktım? 5 aylık çocuğu bile alabilen doktorlar vardı piyasada. Babasız bir çocukla ömür tüketmeye değer miydi? Benim için tasalanmayın siz, dedim. Hamileliğim gözle görünür hale gelince çeker giderim. Küçük bir sahil kasabasına yerleşir, orada doğururum çocuğumu. Annemin öfkesi buraya kadardı. Beni asla yalnız bırakmayacak, nereye gidersem yanında olacaktı. Yeterince parlak değilse de küçük bir çıkış yolu bulunmuştu. Ancak sorunlarımıza çözüm olabilecek asıl çare hiç ummadığımız bir anda, hiç ummadığımız bir yerden geldi. Öğretmenler odasında elime tutuşturulan davetiyenin bana ne sürprize hazırladığından habersizdim. Ressam Suat Baturhan'ın resim sergisinin açılış kokteylini teşrifiniz. Gider miyiz diye sordu arkadaşlar. Gideriz dedim. 3 yıldır aynı çatı altında çalışıyorduk Suat Baturhan'da. Daha doğrusu biz çalışıyorduk da o arada bir uğruyordu okula. Sanat çevrelerince beğenilen bir ressamdı. Pek çok kişisel ve karma sergiye katılmıştı eserleriyle. Varlıklı bir aileden geliyordu. Resim dışında ek gelire ihtiyacı yoktu. Ama karısının genç yaşta ölümünden sonra içine düştüğü boşluktan kurtulmak amacıyla insan içine çıkmaya, kalabalıkları karışmaya karar vermiş, okulumuzda haftada birkaç gün resim derslerine girmeye, öğretmen odasındaki sohbetlere katılmaya başlamıştı. Yakışıklı sayılmazdı Suat Baturhan ama insanı içine çeken farklı bir havası vardı. Bakışlarındaki melankoli etkilerdi karşısındakini. İlk geldiği yıl birkaç kez baş başa sohbet edip kahve içmiştik. Bu adam sana yanık diye takılmıştı arkadaşlar. Bize baktığı gibi bakmıyor sana. Sanatla ilgilenen insanların bakışlarındaki farklılık yanıltıcıdır diyerek gülüp geçmiştim. Kendimi iyi hissetmiyordum o gün. Bulantı, baş dönmesi. Öğlene kadar başımı kaldıramadım yastıktan. Akşam üstüne doğru biraz toparlanınca giyinip çıktım. Bir bankanın sanat galerisindeydi açılış. Gittiğimde herkes dağılmıştı, birkaç kişi vardı içeride. Her zamanki güler yüzüyle karşıladı beni Suat. Geciktin, dedi. Biraz önce gitti seninkiler. Beraberce sergiyi gezmeye başladık. Tablolardan birinin önünde, renklerin armonisi üzerine konuşurken içimin çekildiğini hissettim. Gözlerim karardı, olduğum yere yığılıverdim. Suat'ın kollarımın altından tutup beni kaldırışını, galerinin arka tarafındaki fuayeye taşıyıp kanepeyi uzatarak yüzüme su çarpmasını hayal meyal hatırlıyorum. Kendime geldiğimde endişeli gözlerle bana bakıyordu. ''Hamilesin sen.'' dedi. İçinde bulunduğum durumu ilk kez kendisi keşfediyormuş gibi. ''Evet.'' dedim umursamaz bir tavırla. ''Nişanlandığını biliyordum da evlendiğini duymamıştım.'' dedi sitemle. ''Düğün yapmışız da onu çağırmamışız gibi.'' ''Evlenmedik.'' dedim. ''Nişanlımdan ayrıldım.'' ''Hamilesin ama. Ne yapmayı düşünüyorsun?'' Sıkılmıştım sorularından. ''Çekip gideceğim buralardan.'' dedim bıkkınlıkla. Belli belirsiz bir gölge aktı gözlerinden. Daha fazla konuşmasına fırsat vermeden toparlanıp kalktım. Galeriden çıkarken keşke gelmeseydim diye söyleniyordum içimden. Ertesi gün beni aradı Suat. Bir yerlerde oturup bir kahve içelim seninle dedi. Sınırlarını aştığını, gereksiz yere üzerime geldiğini düşünüp pişmanlık duymuş olmalıydı. Buluştuk. Dün gece hep seni düşündüm dedi. Seni, bebeğini ve kendimi. Ardından lafı hiç dolandırmadan benimle evleni misin Sare diyiverdi. Asla dedim. Özverinde bir sınırı vardı. Kimsenin kendini benim için feda etmesine razı olamazdım. ''Bu evliliği yalnız senin ve bebeğin için değil, kendim için de istiyorum.'' dedi. ''İlk gördüğüm günden beri içimdesin ama cesaret edemedim. Aramızdaki yaş farkı, daha önce başımdan geçen evlilik, onun geride bıraktığı izler. Ama şimdi şartlar değişti. Tüm engeller ortadan kalktı çünkü Sare sana mecbur, zayıf noktasından yakaladın onu, öyle mi?'' ''Yanlış anladın beni.'' diye karşı çıktı. ''Mecbur falan değilsin bana. Benim için çok değerlisin sen. Hep değerli oldun. Hep değerli kalacaksın. Kanıtlamam için bir şans ver bana.'' 2 hafta sonra evlendik Suat'la. Hamileliğim iyice belirginleşmişti artık. Suat'ın ısrarıyla giydiğim, bol kesimli gelinliğin içinde bile varlığını haykırıyordu bebeğim. Ama en yakınlarımın dışında kimse bilmedi sırrımızı. Düğünü beklemeye sabredemeyen tutkulu 2 aşık olduğumuzu düşündüler. Asil ruhlu bir insandı Suat. Kızımı kızı bildi, bir kez olsun başıma kalkmadı eski yaşamışlıklarımı. Dediği gibi, beraberliğimiz boyunca hep değerli olduğumu hissettirdi bana. Susem'in varlığından ne zaman haberi oldu babamın? Bana kalsa hiç haber vermeyecektim. Bilmek onun da hakkı dedi Suat. Doğumdan hemen sonra aradım Vedat'ı. Bir kızın oldu dedim. Adı Susem, babası sensin. Hiçbir beklentim yoktu. Kendi kızı olsa da Susem'in nüfusunu alması söz konusu değildi Vedat'ın. Baturhan soyadıyla doğmuştu. Kızım ve nüfus kağıdının babası annesinde Suat Baturhan yazıyordu. Susem'le ilk ne zaman karşılaştı babam? 2 yıl hiçbir iletişim olmadı aramızda. Susem 2 yaşına geldiğinde beni arayarak kızımı görebilir miyim dedi Vedat. Buluşturdum onları. Pek sevdiler birbirlerini. İlk kez gördüğü yabancıları yadırgayan kızım çelimsiz kollarıyla sarılıverdi babasına. Kan çekmişti galiba. Vedat ise kırılıvereceğinden korktuğu bir taş bebekmiş gibi acemice tutuyordu Susem'i kollarında. Asıl amacının ne olduğunu vedalaşırken anladım. Her ay Susem'in hesabına para yatırmak istiyordu. İçindeki ezincin bedelini ödeyecekti kendince. Asla kabul edemezdim. Şükürler olsun ki ihtiyacımız yoktu. Kızımın nüfusuna kayıtlı olduğu babası gerekeni fazlasıyla yapıyordu. Daha sonra aradı mı babam? Aramadı. O uğursuz kazaya kadar. Baştan beri aklımda olan, dilimin ucuna geldiğinde geri ittiğim soruyu soruyorum sonunda. Susem'in rahatsızlığı doğuştan değil anladığım kadarıyla. 10 yaşına kadar sapasağlam, hareketli, eli avucu sığmayan bir çocuktu Susem. Erken gitmişti okula. Çok zeki, başarılı bir öğrenciydi. İlkokulu bitirmişti o yıl. Bisikletle ödüllendirdik kızımızı. Trafiğin olmadığı yerlerde, sahil şeridindeki bisiklet yolu üzerinde gezmesine izin vermiştik. Günlerden pazardı. Kahvaltı hazırlıyordum. Ben bir tur atıp geleyim, dedi Susem. Kahvaltıdan sonra çıkarsın dedimse de dinletemedim. Yarım saat sonra haberi geldi. Eve dönerken arkadan bir araba çarpmış bisikletine, selesinden fırlayıp havada perende atarak çakılmış yere. Hastaneye götürdüğümüzde yaşayıp yaşamayacağından emin değildik. Hemen ameliyata aldılar. Bel omurlarından ikisi kırılmış, sinirler harap olmuş. Ameliyattan çıktığında kaderi belli olmuştu. Belden aşağısı felç kalacaktı Susem'in. Kazadan nasıl haberi oldu babamın? O telaş içinde haber vermek aklıma bile gelmemişti. Suat uyardı beni. Ara dedi. O da bilmeli. Hemen atlayıp geldi Vedat. 8 yıldır kızını görmemişti. Üzgündü, solgundu. Suat'la ikisi arasında hangisinin kızımın gerçek babası olduğunu sorguladım içimden. Kan bağı yadsınamaz bir gerçek olarak karşımda duruyordu ama önemli olan emekti. Emek vermiştik Suat'la birbirimize, yıllarımızı. Ekmeğimizi bölüşmüştük, suyumuzu, sevgimizi, sevincimizi, dertlerimizi ve kızımızı. Gerçek olan buydu işte. Baba olmayı asıl hak eden Suat'tı benim gözümde. 6 ay kaldık hastanede. 2 kez daha ameliyat oldu Susem. Fizik tedavi, psikoterapiler. Bu süre içinde birkaç kez İstanbul'a geldi Vedat. Taburcu olup eve geçtikten sonra telefon konuşmalarıyla yetindi. Gelişleriyle beni ve Suat'ı rahatsız edeceğini düşünüyordu sanırım. Yeni şartlara ayak uydurmamız uzun sürmedi. Suat da, ben de gözünün içine bakıyorduk kızımızın. Bedensel iyileşmesinin mümkün olmadığını bildiğimizden ruhsal yönünü ayakta tutmaya çalışıyorduk Susem'in. Başarıyorduk da. Bu durum üçümüzü daha da sıkı bağlarla kenetlemişti birbirimize. Suat'ın aramızdan kayıp gitmesine kadar da öyle sürdü. Kazanın üzerinden 4 yıl geçmişti. Kanıksamıştık artık. Susem'in bedensel engelini unutmuş gibiydik. Yaz tatiline çıkmaya hazırlanıyorduk. Kollarının üzerinde kuğu gibi yüzdüreceğim kızımı diyordu Suat. Ne var ki buraya kadar diyen yorgun kalbini söz geçiremedi. Suat'ın ani ölümünün ardından sudan çıkmış balığa dönmüştüm. Yıllar içinde bir bütünün parçaları haline gelmiştik ve ben diğer yarımı kaybederek yaşama gücümü ve direncimi de onunla beraber toprağın altına gömmüştüm sanki. Onsuzluğa alışmak çok zordu. Onun yokluğunda yaşamak imkansız gibi geliyordu bana. Annem, ablalarım ve diğer yakınlarım zor günlerinde yanımdalardı ama benimle ağlayıp sızlamaktan öte hiçbir şey gelmiyordu ellerinden. Oysa benim aklı başına bir yol göstericiye ihtiyacım vardı. Yeni gelişmelerin gölgesinde yoluma nasıl devam edeceğimi bilemiyordum. Seni karşılayıp buraya getiren kayınbiraderim diye tanıttığım Mithat var ya, dar zamanımda en büyük desteği ondan gördüm. Bakma abi dediğime, aynı yaşlardayız ama bana ağabeylik, hatta babalık yaptı. Açık açık, kızının durumu ortada dedi. Ne işin var İstanbullarda? Kalk gel, Akyaka'ya yerleş. Gözümüzün önünde olursunuz hiç değilse. Bir ev tutarız sana, satın alırız istersen. Daha önce bir tatil dönüşü Suat'la beraber gelmiştik Akyaka'ya. Hayran kalmıştık ikimiz de. Emeklilikten sonra buraya yerleşelim demişti hatta Suat. Marmaris'e çok yakın olduğu halde adının yeterince duyulmamasını yadırgamıştık. Kendini belli etmeyen saklı bir cevher diye tanımlamıştı Akyaka'yı Mithat. Bekleriz efendim demişti. Ne zaman uygun görürseniz. Zamanı gelmişti. Bu evi Mithat buldu bana. İstanbul'daki evi toplamamda, buraya taşınmamızda, yerleşip yeni bir düzen kurmamızda en büyük yardımcımız o oldu. O, karısı Meral ve 2 oğlu. Onların sayesinde hem Susem hem de ben hiç yabancılık çekmedik yeni mekanımıza. Ne iş yapıyor Mithat Bey? Uzun yıllar Muğla Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yapmış. Emekliğinden önce yerleşmişler Akyaka'ya. Uzunca bir süre buradan gidip gelmiş Muğla'daki okula. Şimdi de Akyaka'nın içinde internet kafe işletiyor. Babamın da Akyaka'yla arası iyiydi galiba. Öyleydi, diyor buruk bir gülüşle. Suat'ın ölümünün ardından çok şaşırttı beni. İstanbul'dayken zorunlu olmadıkça görüşmemeye gayret ederken, buraya taşındıktan sonra sık sık gelip gitmeye, Susem'le yakından ilgilenmeye başladı. Baba olduğunu yeni idrak ediyordu sanki. Ölünceye kadar da sürdürdü gidiş gelişlerini. Hiç çekmedi elini üzerimizden. Susem, gerçek babasının Vedat Karacan olduğunu biliyor mu? Evet, Vedat'ın Akyaka'ya 2. gelişinden sonra her şeyi anlattım ona. 14 yaşındaydı ama yaşının çok üstünde bir olgunlukla karşıladı anlattıklarımı. Bilmesi gerekiyordu. Sık sık evimize girip çıkan yabancı bir erkeği başka nasıl açıklayabilirdim kızıma? Ya beni? Benim de ablası olduğumu biliyor mu? Biliyor. Ama Susem senin kız kardeşin derken onun yanımızda olmasını istemediniz. Yanılıyor muyum? Doğru. İstemedim. Şok bir açıklamayla yapacağım ve senin vereceğin ilk tepki Susem'i üzebilirdi. Sare Hanım, yaşam öykünüzü en mahrem noktalarına kadar benimle paylaştığınız için teşekkür ederim. Sizi, özellikle de Susem'i tanımak gerçek bir mutluluk benim için. Ancak bildiğiniz gibi babamı ölüme taşıyan nedenlerin izini sürüyorum ben. Sanırım avukat Vural Türkoğlu da yalnızca bu anlattıklarınızı dinlemem için göndermedi beni buraya. Duyduklarım dışında başka neler söyleyebileceksiniz bana? Sıra geldi esas düğümü çözmeye diyorsun ha? Tabii ki bütün bildiklerimi paylaşacağım seninle. Ama öncesinde kısa bir mola verelim mi? Ne dersin? Yanıtımı beklemeden kalkıp kapıyı açıyor. Nergis diye sesleniyor içeriye. Çay getirir misin bize? Az sonra elinde çay tepsisiyle giriyor Nergis. Yanı sıra bir tabak un kurabiyesi. Yeni pişirdim bunları diyor. Dumanı üstünde. Afiyet olsun. Yeniden konuşmaya başlamak için Nergis'in dışarı çıkıp kapıyı kapatmasını bekliyor Sari Hanım. Farkındaysan geç oldu diyor. Hava kararmak üzere. Akyaka'dan Muğla'ya, oradan da İzmir'e her saat başı otobüs kalkıyor. Ama konuşacak çok şeyimiz var daha. Üstelik karar verme aşamasında zamana ihtiyacın olacak. Eğer istersen bu gece burada kalabilirsin. Kararsızlığımı görüp ekliyor. Susem'in odasının yanında yer hazırlarız sana. İlk gelişlerinde otelde kalırdı Vedat. Sonraları o odada kalmaya başladı. Ne kadar hızlı yol alırsak alalım, yalnızca birkaç saat önce tanıdığım bir kadın ve onun evindeki bir zamanlar babama ait olan bir oda. Bu kadarı fazla. Sözünü ettiğiniz otel yakın mı buraya? Burayı İstanbul mu sandın Verda? Hap kadar yer Akyaka. Nereye gitsen yürüme mesafesi. Oteli yedekte tutmak işime geliyor. Vakitlice biterse konuşmamız, yola koyulurum ama gerekirse otel gibi bir garantim var. Prenses ve Uğur Böceği. Daha önce anlattıklarım olmasa, bundan sonra söyleyeceklerimi algılamakta zorlanabilirdin. Ayrıntılara girmemin nedeni buydu diyerek yeniden konuşmaya başlıyor Sari Hanım. Babanın kaldığı oda dediğimde irkildiğini fark etmedin sanma. Eskilerde kalmış duygusallıkların yeniden alevlendiğini düşünmüş olabilirsin. Ama sandığın gibi değil. Bana hesap vermek zorunda değilsiniz. Aranızdaki ilişkinin ne yönde geliştiğini bilmem gerekmiyor. Gerekmese de bilmende yarar var. Susem, Vedat da beni yeniden aynı ortak paydada buluşturmuştu. Bizi bir araya getiren biricik nedendi. Ama asla duygusal bir yakınlaşma olmadı Vedat'la aramızda. Kadın ve erkek gözüyle bakmadık birbirimize. Arkadaş olduk, dost olduk, cinsiyet farkı gözetmeyen iki candan dert ortağı olduk birbirimiz için. İlk tanıştığımız günlerdeki tutkulu sıcaklıktan çok daha değerliydi aramızdaki bağ. Hem annene hem de Melia Hanım'a saygım sonsuz. Hiçbir zaman kendimi onlarla kıyaslamadım ama ikisinin de yapamadığı bir şeyi başardım. Vedat'la arkadaş ve sırdaş oldum ben. Bu yüzden de her şeyini benimle paylaştı ya. Çay yolu davasında atılan her adımın takipçisiydim. Arslanlılarla düştüğü çelişkinin, istemeden bulaştığı, çamurdan sıyrılmak için verdiği çabaların ve çektiği tüm çilelerin en yakın tanığıydım. Şimdi anlıyor musun Vural Türkoğlu'nun seni bana neden gönderdiğini? Öncelikle vurgulamalıyım ki babanın hayatta en değer verdiği insan sendin. Ya Verda duyarsa? Hep bu korkuyla yaşadı. Yaptığı her işte, attığı her adımda sana karşı sorumlu hissediyordu kendini. Bu yüzden nişanlandığımızı bile söyleyemedi sana. Annenle boşanmadan önceki dönemde başlamıştı çünkü ilişkimiz. Belki de gene bu yüzden ayrıldı benden. Sana hesap vermek zorunda kalmamak için. Senin Melia Hanım'ı daha kolay kabulleneceğini düşünmüştü sanırım. Yanıldı. Bütün şimşeklerin Melia Hanım'ın üzerinde toplanacağını hesaba katmamış, bilmeden, istemeden hedefi şaşırtmıştı. Hedefte olan kadın bendim. Varlığımdan haberiniz bile olmadan tek kalemde silip attı beni. Senin için. Prensesim diyordu sana, yere göğe sığdıramıyordu. Yumuşak karnıydın sen onun, yaşamındaki zayıf halka. Senden sonra Susem oturdu gönül tahtına. Senin yerine değil, senin yanına. Uğur böceğim diyordu ona da. İncinmemesi, örselenmemesi için seve seve canını verebilirdi. Çay yolu davasındaki yumuşak karnı da Susem oldu. Çay yolu davasıyla sizin ya da Susem'in ne ilgisi olabilir ki? Doğrudan değilse de dolaylı bir ilgi kuruldu maalesef. Vural Türkoğlu'nun Vedat'la konuşup Arslanlı'nın gerçek yüzünü ortaya çıkardığı günlerdi. Tam bir bozgundu Vedat için. Böyle bir durum ilk kez başına geliyordu. Haklılığına inandığı müvekkillerinin elleri kanlı birer katil olduklarını öğrenmişti. Geri adım atmanın kariyerinde derin yaralar açacağını bilse de davadan çekilmek istedi. Bırakmadılar. Dava bir yana, Vedat'ın bildiklerini açıklamasından korkuyorlardı. Karşı tarafın böyle bir iddiada bulunması ya da açıklama yapması iftira diye nitelenip örtbas edilebilirdi. Ancak Vedat Karacan gibi isim yapmış bir avukatın kendi müvekkilleriyle ilgili beyanlarıyla yer yerinden oynardı. Rüşvet teklif ettiler önce. Olmadı, tehdit yoluna gittiler. Neyle korkutabilirlerdi Vedat Karacan'ı? Düzgün bir hayatı, temiz bir geçmişi vardı. Yılmadılar. İnceden inceyi araştırıp onlar için hazine değerindeki bir bilgiye ulaştılar. Vedat Karacan'ın eski aşkından olma, bedensel engelli bir kızı vardı. Nasıl öğrenebildiler bunu? Adam takmışlardı Vedat'ın peşine. Ak yakaya kadar izlemişler, araştırma yapmışlar. Kapımız çalındı bir gün. Hangi gazeteden geldikleri belli olmayan, belki gazeteci bile olmayan iki kişi ellerinde fotoğraf makineleriyle içeri girmeye çalıştılar. Mithat koştu yardımımıza. Nergis akıl edip içerideki telefona sarılmasa ne yapardık bilmiyorum. Tedirgin olmuştu Vedat. Hem seni düşünüyordu hem de Susem'i. Ya Verda duyarsa korkusu depreşmişti gene. Ama asıl tehlikede olan Susem'di. Son kozlarını oynuyordu aslanlılar. Gazetelerde boy boy haber çıkacak kızınla ilgili dediler. Ulusal televizyon kanallarında haber olacaksınız. Rezil olacaksın, insan içine çıkacak yüzün kalmayacak. Vedat'ı asıl ürküten bunlar değildi. Magazinsel bir dizi habere konu olmaktan çok Susem'in zaten hassas ruhsal dünyasının depremlerle sarsılmasından korkuyordu. Uğur böceklerini öldürmek günahtır diyordu. Kıyamam ona ben, göz göre göre kızımı paralamalarına dayanamam. Son gelişlerinde iyice karamsarlaşmıştı. Eskisinden daha az konuşuyor, daha az şeyi paylaşıyordu benimle artık. Tek dostu Azmak olmuştu. Sabahın erken saatlerinde çıkıp tek başına tekne kiralıyor, bana bile anlatmadığı dertlerini Azmak'ın sırdaş sularıyla paylaşıyordu. Bürosunda da akvaryum görünümünde minyatür bir Azmak yarattığını biliyor muydunuz? Ancak gerçek Azmak'ı görünce ne anlama geldiğini kavrayabildim. Çok uğraştı o akvaryum için. Büyük cam kavanozlarla su bitkileri taşıdı oraya. Kimi yaşadı, kimi çürüyüp gitti. Yılmadı, benzer akvaryum bitkileriyle aynı görünümü yaratmaya çalıştı. Suyun asit, tuz, soda oranını ve ısısını benzer değerlerde tutmak için uğraş verdi. Çektiği fotoğrafları gösterdi bana. Ankara'da, kapalı ortamda, elverişsiz şartlar altında yaratabildiği Azmağı'yla gurur duyuyordu. Gitgide içine kapanıyordu Vedat. Onun için endişeleniyordum ama canına kıyabileceğini aklıma bile getirmiyordum. Ölümünden önceki hafta buradaydı. Ocak ayının en soğuk günleriydi. Uzun uzadıya dertleşmedi benimle. İyice köşeye sıkıştım dedi yalnız. Azma assam kendimi diyerek güldü. Boğulmasam da donarım en azından. Şakası bile kötüydü. Azmak senin dostun dedim. Ne boğar seni ne de dondurur. Ankara'ya dönüşünden birkaç gün sonra aradım. Nasılsın dedim. Bedenen iyiyim. Zıpkın gibi dedi. Ama duygularım ağır yaralı. İki gün sonra da ölüm haberi geldi. Ve siz babamın cenazesinde bile bulunamadınız. Öyle oldu. Önemli değildi ama abartılı cenaze törenlerinin, taziyelerin şekilcilik olduğunu düşünürüm. Mezarlık ziyareti de yapmam ben. Mezarı konulan, kısa bir süre sonra toprağa karışacak cansız bir beden değil mi? Önemli olan ruhsal ve tinsel varlık. O ruhsal varlığı yanınızda hissettiğinizde, nispeten azalan acılarınızda katlanılır hale gelebiliyor. Ben kendim böyle avutabiliyorum ama Susem'i yatıştırmam zor oldu. İkinci kez baba acısı yaşıyordu kızım. Günlerce odasından çıkmadı. Onu yeniden normal yaşamına döndürmem epey zamanımı aldı. Merak ettiğim bir şey var Tarih Hanım. Neden beni bu kadar beklettiniz? Babamın ölümünün üzerinden neredeyse 2 yıl geçti. Bu konuşmayı çok daha önce yapamaz mıydık? Yapamazdık diyerek gülüyor. Olgunlaşmamış meviyi ham haliyle dalından koparmak gibi bir şey olurdu bu. Açık konuşmam gerekirse yeterince güvenmiyordum sana, tanımıyordum seni. Eşinin gazeteci olması da caydırıcı nedenlerin başında geliyordu. Gazetelere boy boy haber olmamak için canına kıymıştı Vedat. Onun isteği dışında yanlış adım atmaktan, bir anlamda ona ihanet etmekten çekiniyordum. Ne değişti? Aynı durum şimdi de söz konusu değil mi? Uzaktan uzağa da olsa az çok tanıdım seni. Üstlendiğin davadan çok kendi davan için çabaladığını gördüm. Vedat'ın biricik prensesinin yanlış yapmayacağına inanıyorum. Kaldı ki eski çekincelerin de önemini yitirmeye yüz tuttu. Susem öyle çok acı çekti ki kızım. Bundan sonra çekeceklerini göğüsleyecek olgunluğa erişti. Nasıl uygun görüyorsan öyle davranabilirsin Verda. Bizim yönümüzden hiçbir sakıncası yok. Bir araya gelişimizde avukat Vural Türkoğlu'nun rolü büyük sanırım. Hem onun hem de Vedat'ın iş ortağı, can arkadaşı Remzi Bey'in. Vural Türkoğlu karşı tarafın, Alpagutların avukatı, haklı olduğu bir davayı savunuyor. Elini güçlendirmek için her yolu denemesi doğal. İşin duygusal yanına düşünmesini bekleyemeyiz ondan. Senin verdiğin savaşın Vedat'ın ölümündeki sır perdesini kaldırmakla sınırlı olduğunu biliyorum. Vural Türkoğlu ise Vedat'a vefa borcunu ödeme çabasında olsa da daha çok kendisi için çalışıyor. Ama Remzi Bey yalnızca seni ve Susem'i düşündü. Kendini Vedat'ın yerine koyarak gerçek bir baba gibi seninle görüşmemde en büyük pay ona ait. Bundan sonrasında ne mi olur? Orasına sen karar vereceksin. 24. ayrımın sonu sayfa 380.